Item 47, Şeffaf, Stephen King, sayfa 382. Anderson, elinde zıplattığın o hapları şimdi alırsan sorunu cevaplarım diye başını salladı. Yoksa son nefesini verirsin Jim. Kafanda bir şey var, onu tam anlamıyla göremiyorum. Bir cismi tül arkasından görmeye benziyor ve bu durum beni çok sinirlendiriyor. Gardner hapları ağzına atarak yuttu. Daha... 4 hap daha içti. 140 miligram ilaç almış oluyordu. Anderson gevşedi. Sana benzetme bakımından Thomas Edison'un Albert Einstein'dan daha uygun olduğunu söyledim. Bu da iyi bir tanımlama sayılır. Haven'daki bazı şeyler Einstein'ın kafasının durmasına neden olurdu sanırım. Ama o izafiyetin ne olduğunu biliyordu. Çok şeyden haberi vardı onun. Biz bazı şeyleri yapıyoruz, düzeltiyoruz. Ama teorilerle ilgilenmiyoruz. Biz yapıcıyız, ustalar. Bazı şeyleri geliştiriyorsunuz. Gardner yutkundu. Valium onu etkilemeye başladığı zaman boğazı kururdu. Bu kadarını anımsıyordu. Artık harekete geçmesi gerekiyordu. Belki de öldürücü dozu aldım bile diye düşündü. Şişede hala en aşağı 12 hap var. Anderson keyiflenmişti. Geliştirmek. İşte bu doğru. Biz bunu yapıyoruz. Onlar, biz Haven'ı geliştirdik. Sen de geri döner dönmez potansiyeli gördün. Şirketlerin önünde eğilmeye hiç gerek yok artık. Sonunda tümüyle organik depo akümülatör kaynaklarına dönebileceğiz. Onlar çok dayanıyor ve yenilenmeleri de mümkün.
Sen insanlardan söz ediyorsun.
Sadece insanlardan değil, tabii gelişmiş yaratıklar ilkellere göre daha sürekli güç sağlıyorlar. Belki de bunun nedeni zekadan çok ruhla ilgili. Belki öz anlamına gelen Latince esse sözcüğü en uygunu. Ama Peter bile şaşılacak kadar uzun süre dayandı. Bir haydi güç sağladı. Üstelik o sadece bir köpek.
Gardner belki de bunun nedeni Peter'ın bir ruhu olmasıydı dedi. Belki de seni çok sevmesi. Tabancayı belinden çıkararak kavradı. Engel. Silahı bacağının içine dayadı. Bobby Peter'ın ruhunu ya da sevgisini önemsemediğini belirtmek için elini salladı.
Bu önemli değil. Bir nedenle yaptıklarımızın ahlak kurallarına uymadığına, bunların kabul edilemeyeceğine karar verdin. Aslında bu bakımdan görüş açın çok dar. Pek az şeyi ahlak kurallarına uygun buluyorsun. Ama bunun hiç önemi yok. Yakında uykuya dalacaksın. Bizim tarihimiz yok. Yazılmış ya da kuşaklar boyunca anlatılan bir tarihimiz. Yöneticilerin direksiyon başında boğuştukları için geminin yere çarptığını söylediğin zaman biraz haklı olduğunu düşündüm. Ama yine de bence bu kaza olacaktı, kader bunu emrediyordu. Telepati gücü olanların çoğu olayları önceden sezerler Jim. Önceden sezme gücü olanlar da evrende dolaşan akımların kendilerine yol göstermesine izin verirler. Yani o akımlara güvenmeseydik çoktan ortadan kalkmış olurduk. Çünkü her zaman öfkeli, kavgaya hazır kimselerdik. Ama tabii kavga aşırı bir söz. Biz...
Anderson'ın gözlerinden birdenbire korkunç yeşil bir ışık fışkırdı, dudakları gerildi. Gardner terli eliyle tabancanın kabzasını kavradı. Bobby ekledi.
Biz tartışıyoruz. İşte bu söz çok uygun Jim. Biz tartışıyoruz. Hatta bazen itişip kakışıyoruz. Ama biz olgun yaratıklarız. Sanırım. Yine de huysuzuz, çocuklar gibi ve eğlenmek istiyoruz, yine çocuklar gibi. Onun için bu sevimli nükleer sapanları yaparak iki isteğimizi de karşılıyoruz. Arada sırada da başkalarının almaları için etrafta öyle bir iki şey bırakıveriyoruz. Biliyor musun, onları her zaman alıyorlar, Ted gibiler ya da senin gibiler Jim. Barış için insan öldürmenin sadece önemsiz sakıncalarını görebilenler. Silahlar ve tartışmalar olmazsa bu dünya pek sıkıcı olur, öyle değil mi?
Gardner uykusunun geldiğini fark etti.
Bobby, çocuklar gibi diye tekrarladı. Kavga ediyoruz ama cömert davranmasını da biliyoruz, burada yaptığımız gibi.
Evet, Haven'a karşı çok cömert davrandınız. Gardner birdenbire esnedi, neredeyse çeneleri ayrılacaktı.
Her neyse, yere çakıldık çünkü sözünü ettiğim o akımlara göre kaza zamanı gelmişti. Tabii gemi bir zarar görmedi ve ben onu kazmaya başladığım zaman biz geri geldik.
Orada senin gibi çok kimse var mı?
Bobby omzunu silkti. Bilmiyorum.
Bu omuz silkişiyle beni ilgilendirmiyor da diyordu. Biz buradayız. Bazı şeylerin geliştirilmeleri gerekiyor. Bu da yeterli.
Siz gerçekten böyle misiniz? Hepsi bu kadar mı? Gardner emin olmak istiyordu. İşi uzattığının, fazla uzattığının farkındaydı ama öğrenmesi gerekiyordu. Bu kadar mı?
Ne demek bu kadar mı? Bütün bunlar az mı?
Gardner açıkçası evet dedi. Anlayacağım bütün hayatım boyunca dışarıdaki şeytanı aradım. Çünkü içimdeki kahrolasıca şeytanı yakalamak çok zordu. İnsanın uzun yıllar boyunca Homer olduğunu düşünmesi çok zor. Yine uzun uzun esnedi, göz kapaklarının üzerine birer tuğla konmuştu sanki. Özellikle sonunda Homer değil, sadece Kaptan Ahab olduğunu anlaması. Ve son kez çaresizce Anderson'a sordu.
Bütün özellikleriniz bu kadar mı? Bazı şeyler yapan ve geliştiren yaratıklar mısınız yalnızca?
Bobby, öyle sanırım dedi. Seni düş kırıklığına uğrattığım için üzgünüm.
Gardner masanın altında tabancayı kaldırdı ve son anda ilacın ona ihanet ettiğini anladı. Kafasındaki o engel kayboldu.
Bobby'nin gözleri ateş saçıyordu sanki, yeşil alevler. Sessiz çığlığı Gardner'ın kafasına bir satır gibi saplandı.
Tabanca, onun tabancası var, tabancası var.
Bir sessiz feryat Gardner'ın kafasındaki sisleri yardı. Anderson kımıldamaya, aynı zamanda foton tabancasını ona doğru çevirmeye çalıştı. Gardner masanın altından 45'likle Bobby'ye nişan aldı ve tetiği çekti.
Sadece kuru bir şakırtı duyuldu.
Eski kurşun patlamamıştı.
Atlatmacanın sonu. John Leandro öldü ama atlatmaca böyle sona ermedi. David Bright, Leandro'yu saat 4'e kadar bekleyeceğine söz vermişti. Bu sözünü de tutmak niyetindeydi. Çünkü şerefli bir insan öyle yapardı. Ayrıca Bright bu işe burnunu sokmak istediğinden pek de emin değildi. Çünkü bu iş haber olmaktan çıkıp arı kovanı halini alabilirdi. Ama Johnny Leandro'nun gerçeği söyleyip söylemediğinden hiç kuşku duymuyordu. Hikayesi çılgıncaydı ama doğru olmalıydı. Hiç olmasa Leandro'nun anladığı kadarı. Johnny ahmağın tekiydi. Bazen olmayacak sonuçlara varırdı ama yalancı değildi. Yalancı olsaydı bile Bright onun böyle çılgınca bir hikaye uyduracak kadar zekice davranamayacağını biliyordu. O gün öğleden sonra 2:30'a doğru birdenbire başka bir Johnny düşünmeye başladı. Zavallı lanetli Johnny Smith'i. Smith cisimlere dokunur ve bazı şeyleri sezerdi. Bu da çılgınca bir şeydi. Ama Bright Smith'e inanırdı. Onun yapabileceğini iddia ettiği şeye de. Adamın dehşet dolu gözlerine bakıp da ona inanmamak mümkün değildi. Bright Johnny'nin odanın dibindeki yazı makinesini görebiliyordu. Garip bir duyguya kapılmaya başladı, sıkıntılı bir duygu. Ona Johnny Leandro ölmüş gibi geliyordu.
Bright kendi kendine vesveseli koca karı dedi ama o duygudan kurtulamadı. Leandro'nun sesini düşündü. Çaresizlik dolu bu ses heyecanla titriyordu.
Bu benim haberim, ondan kolay kolay vazgeçecek değilim.
Gözlerinin önünde Johnny Smith'in koyu renk gözleri belirdi. Adam durmadan alnının sol tarafını ovuşturuyordu. Bright'ın gözleri tekrar tekrar Leandro'nun masasındaki üzeri örtülü makineye kaydı. Ancak saat 3'e kadar dayanabildi. Artık kuşkusu midesini bulandıran bir kesinlik kazanmıştı. Leandro ölmüştü. Bunun şüphe götürecek tarafı yoktu. Belki Bright hayatı boyunca bazı şeyleri önceden sezememişti ama şimdi seziyordu. Leandro deli değildi. Yaralanmamıştı, kaybolmamıştı. Ölmüştü.
Bright telefona uzanarak Cleves Mills'ta bir numarayı aradı. Bobby Anderson'ın ormandaki madene ayağının takılmasından 55 gün sonra biri polise telefon ediyordu.
Bright Cleves Mills'taki eyalet polisi merkezinden Andy Torgerson'la konuştu. Onu üniversiteden beri tanır, Torgerson'la rahatça konuşabileceğini bilirdi. Leandro'ya verilen görevle başlayarak kaybolan polislere kadar her şeyi anlattı. Torgerson onu sabırla dinledi, fazla bir şey söylemedi.
Burnu kanıyor, dişleri dökülüyor ve kusuyordu, öyle mi? Ve buna havadaki bir şeyin neden olduğuna inanıyordu.
Bright evet dedi.
O havadaki her neyse radyo yayınlarını da güçlendiriyormuş.
Öyle.
Ve şimdi sen onun başının müthiş dertte olduğunu düşünüyorsun.
Evet.
Evet, bence de başı iyice dertte Dave. Onun hayal aleminde yaşadığı belli. Uyuşturucu kullanıyor herhalde.
Öyle gözüktüğünü biliyorum ama gerçeğin göründüğü gibi olmadığından eminim.
Torgeson büyük bir sabırla, David dedi, bir kenti ele geçirmek ve havasını zehirlemek belki mümkün olabilir. Hiç olmazsa filmlerde. Ama o küçük kentten bir karayolu geçiyor. O küçük kentte insanlar var ve telefonlar var. Biri bütün kenti zehirler ya da onun dış dünyayla bütün ilişkisini keserse kimse farkında olmaz mı?
Bright hatırlattı. Eski Derry yolu önemli değil artık. Orası karayolu sayılmıyor. Bangor'la Newport arasındaki yeni yol 30 yıl önce tamamlandığından beri durum böyle. Eski Derry yolu şimdi ortasında kalın sarı bir çizgi olan terk edilmiş bir havaalanı şeridine benziyor.
Bana son zamanlarda o yolu kimsenin kullanmadığını söylemeye çalışmıyorsun ya.
Hayır, ben sana hiçbir şey söylemeye çalışmıyorum. Ama Johnny Haven'daki akrabalarını bir iki aydır görmemiş olan kimselerle konuştuğundan söz etti. Yakınlarını görmek isteyen birkaç kişinin hastalanıp kentten alelacele ayrıldıklarını anlattı. Çoğu yiyeceklerden zehirlendiklerini sanmış. Johnny Troy'daki bir dükkana da gitmiş. Oradaki ihtiyar durmadan tişört satıyormuş. Çünkü Haven'dan ayrılanların burunları kanıyormuş. Haftalardan beri böyleymiş.
Torgeson masal diye söylendi. Odanın dibine doğru baktı. Telsiz memurunun birdenbire dikleşerek söylenenleri yazmak için alıcıyı sağ elinden soluna geçirdiğini fark etti.
Bir yerde bir şeyler olmuştu. Memurun yüzündeki ifadeden bunun basit bir trafik kazası ya da hırsızlık olmadığı anlaşılıyordu. Tabii insanlar yaşadıkça bir şeyler olacaktı ve Torgeson itiraf etmek istemese de belki Haven'da da bir şeyler oluyordu. O hikaye Alice Harikalar Diyarında'nın çay partisi kadar çılgıncaydı ama David'i hiçbir zaman çılgının biri diye tanımlayamazdı.
Bright belki de öyle diyordu. Ama bütün bunların masal olup olmadığı kolaylıkla öğrenilebilir. Adamlarından birini hemen Haven'a göndermen yeterli olur.
Bir an durdu. Bunu senden bir arkadaşın olarak istiyorum. Ben Johnny'nin en büyük hayranlarından biri değilim ama onun için endişeleniyorum.
Torgeson hala telsiz odasına bakıyordu. Memur Smokey Dawson hızlı hızlı konuşuyordu şimdi, sonra başını kaldırdı. Torgeson'un kendisine baktığını fark ederek elini kaldırıp parmaklarını açtı. Bekle demek istiyordu, büyük bir olay var.
Torgeson telefona, bugün akşama kadar oraya birini gönderirim dedi. Mümkün olursa kendim giderim ama
deriye gelirsen beni de alır mısın?
Torgeson seni sonra ararım diye cevap verdi. Burada bir şeyler oluyor. Dawson'u gören kalp krizi geçirdiğini sanır.
Bright ben buradayım dedi ve gerçekten de endişeliyim Andy.
Torgeson mırıldandı, biliyorum. Burada önemli bir şey olduğundan söz ettiği zaman Bright hiç ilgi göstermemişti. Bu ondan beklenmeyecek bir şeydi. Seni arayacağım Dave.
Dawson telsiz odasından çıktı. Yazın en civcivli günleriydi. Torgeson dışında bütün memurlar devriye görevindeydiler. İki memur merkezde yalnızdı.
Dawson, Tanrı bendi dedi. Buna ne anlam vereceğimi bilemiyorum.
Neye?
Torgeson o eski heyecanı hissetti. Zaman zaman o da bazı şeyleri sezerdi. Seçtiği meslekte yararlı da olurdu.
Evet, önemli bir şey olduğu kesindi. Dawson'u gören başına tuğlayla vurmuş sanırdı.
Torgeson'un içinde bir yer bu olayla Bright'ın anlattıklarını birbirlerine bağlayıverdi.
Dawson, Haven'da orman yangını başlamış diye açıkladı.
Yani herhalde orman yangını olmalı. Bildiklerine göre yangın Büyük Kızılderili Ormanı'nda çıkmış.
Galiba.
Galiba mı? Ne demek galiba?
Dawson, haberi China Lake'deki yangın gözetleme kulesi verdi dedi. Bir saat kadar önce dumanları görmüşler iki sularında. Newport'taki 3 numaralı korucu istasyonuna ve Derry acil yangın ekibine durumu bildirmişler. Newport Unity, China ve Woolwich'ten itfaiye arabaları gönderilmiş.
Ya Troy ya Albion?
Tanrım, kentin hemen sınırındalar.
Troy ve Albion yangını bildirmemişler bile.
Ya Haven?
Telefonlar cevap vermiyormuş.
Haydi Smokey, lafı ağzında geveleme. Hangi telefonlar?
Hepsi.
Dawson Torgerson'a bakarak yutkundu. Tabii bunun doğru olup olmadığını kontrol etmedim. Ama olayın en delice yanı bu değil. Yani zaten çılgınca bir şey bu ama. Haydi anlat.
3 numaralı koruyucu istasyonu Penobscot bölgesindeki yangınlardan sorumluydu. Tabii orman yangını iyice yayılmadığı sürece. İstasyon 30 kilometre ötedeki yangını haber alır almaz itfaiye arabalarını göndermişti. Ama bilgi edinebilmek için Haven'dan kimseyle konuşamamışlardı. Olay yerine önce Unity'den yola çıkan itfaiye arabaları varmıştı. Bu onlar için hiç de hoş olmamıştı. Gitgide yoğunlaşan dumanlar hala 12 kilometre ötedeydi. Ama itfaiyeciler kendilerini kötü hissetmeye başlamışlardı. Sadece 1-2 kişi değil, 7 kişiden oluşan bütün ekip. Şoför arabayı sürmeye devam etmiş ama birdenbire direksiyonun başında kendinden geçmişti. İtfaiye arabası yoldan çıkarak ağaçlara çarpmıştı. 3 adam hemen ölmüştü. Diğer ikisi ise bir süre sonra kan kaybından can vermişlerdi. Kazadan sağ çıkan iki itfaiyeci sürüne sürüne oradan uzaklaşmışlar ve durmadan kusmuşlardı. Dawson, itfaiyeciler sanki zehirli gaz püskürtülmüştü demişler.
Telefon eden onlar mı?
Ah tanrım hayır, o ikisini şimdi ambulansla hastaneye götürüyorlarmış. Arayan 3 numaralı istasyondu. Her şeyi düzenlemeye çalışıyorlar ama şu ara Haven'da orman yangınından başka bir şeyler de olduğu anlaşılıyor. Yangın yayılarak kontrolden çıkıyormuş. Meteoroloji akşama doğru doğudan rüzgar bildirmiş. Kimse yangını söndürmek için oraya gidemiyormuş.
Başka bildikleri bir şey var mı?
Smokey Dawson öfkeyle Allah kahretsin diye bağırdı. Haven'a yaklaşanlar hastalanıyorlarmış. İnsan kente ne kadar sokulursa o kadar kötü oluyormuş. Herkesin bildiği bu kadar, bir de yangın olduğunu sanıyorlar.
Hiçbir itfaiye ekibi Haven'a girememişti. Kente en çok China Woolwich arabaları sokulabilmişti.
Torgerson rüzgarın hızını gösteren alete baktı ve nedenini anladığını düşündü. Bu ekipler rüzgarı arkalarına alarak yaklaşmışlardı. Haven'da zehirli gaz varsa rüzgar onu diğer yöne doğru sürüklemişti.
Ah tanrım diye düşündü. Ya bu radyoaktif bir şeyse?
Eğer öyleyse Torgerson'un o zamana kadar duymadığı türde bir radyoaktivite olmalıydı. Woolwich ekipleri Haven sınırına yaklaşırlarken motorların tümüyle durduklarını bildirmişlerdi. China'dan yollanan iki arabadan birinin motoru durmuş, ikincisinin şoförü arabayı döndürerek tehlike bölgesinden uzaklaşmayı başarmıştı. Ama ekiptekilerin hepsi kusmuşlar, bazılarının burunları kanamıştı. Bir ikisinin kulaklarından kan gelmiş, bir itfaiyecinin de gözü yarılmıştı. Ve hepsinin de dişleri dökülmüştü.
Ne biçim bir radyasyon bu?
Dawson telsiz odasına baktı. Paneldeki bütün ışıklar yanıyordu.
Andy, olaylar hala gelişiyor. Ben...
Torgerson, biliyorum dedi. Delilerle konuşman gerekiyor. Ben de Augusta'ya, başsavcıya telefon etmek zorundayım. Yani ben de başka delilerle konuşacağım.
En iyi savcı yardımcısı Jim Tierney'dir. Ben bu üniformayı giydiğimden beri o da Maine'de çalışıyor. Ve Jim bu neşeli günde nerede biliyor musun?
Hayır.
Tatilde.
Torgerson biraz da delice bir kahkaha attı. Çalışmaya başlayalı yaptığı ilk tatil bu. Bu çılgınlıkları anlayabilecek tek insan şu anda ailesiyle birlikte Utah'ta bir yerde kamp yapıyor.
Lanet olasıca Utah'ta, ne güzel değil mi?
Çok güzel.
Neler oluyor Smokey?
Bilmiyorum.
Başka kurbanlar var mı?
Dawson istemeye istemeye açıkladı. Newport'tan bir korucu ölmüş.
Kim?
Henry Amberson.
Ne? Henry mi?
Ah tanrım.
Torgerson'un midesine şiddetli bir yumruk indirmişlerdi sanki. Henry Amberson'ı 20 yıldan beri tanırdı. Çok yakın arkadaş değillerdi ama dosttular. Birlikte balığa çıkarlar, oyun oynarlardı. Aileleriyle birlikte yemek yerlerdi.
Torgerson Henry diye düşündü. Tanrım, Henry Amberson.
Ve Jim Tierney de lanet olasıca Utah'ta. Sonra sordu.
Henry, gönderdikleri ciplerden birinde miymiş?
Evet, biliyorsun onun kalbinde pil vardı.
Ne?
Ne?
Torgerson Dawson'ı yakalayıp sarsacakmış gibi ona doğru bir adım attı.
Ne?
Cipin şoförü istasyona pilin Amberson'ın göğsünde patladığını bildirmiş.
Ulu tanrım.
Dawson çabucak ekledi. Tabii bu kesin bir haber sayılmaz. Hiçbir şey kesin değil zaten. Olaylar hala gelişiyormuş.
Torgus'un usulca bir pil nasıl patlar diye sordu.
Bilmiyorum. Torgus'un kesin bir tavırla bu bir şaka dedi. Ya garip bir şaka ya da o eski radyo programı gibi bir şey. Hani şu dünyayı uzaylılar istila etti olayı gibi.
Dawson çekine çekine ben bunun bir şaka olduğunu sanmıyorum diye cevap verdi. Bir oyun olduğunu da.
Ben de öyle. Torgeson kendi odasına telefonuna doğru gitti. Usulca kahrolası Utah diye mırıldanarak Smokey Dawson'ı o gelen inanılmaz haberlerle boğuşmak üzere yalnız bıraktı. Bu haberlerin geldiği bölgenin merkezi Bobby Anderson'ın çiftliğiydi.
47. ayrımın sonu. Sayfa 389.